Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ceyhan Vardar. Eserin adı Kendi Kutup Yıldızını Bul, Yaşama Sevincinizi Arttıran Öyküler. Yazarı Nüvide Gül Tunca Tulgar. Türü Kişisel Gelişim. Yayın Evi Alfa Yayınları 18. Basım Eylül 2012. ISBN 978-605-106-123-8. Bu kitap 390 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Nisan 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kendi kutup yıldızını bul. Seçtiğiniz hayat sizi mutlu ediyor mu? Yoksa başkalarının hayatını yaşamaktan, başkalarının arzularını karşılamaya çalışmaktan yorulduğunuzu mu hissediyorsunuz? Kendinizi bu ormanın içinde kaybolmuş hissediyorsanız, üzülmeyin. Sizi karanlıktan çıkaracak olan birisi var. Kendiniz. Başınızı yukarı kaldırın. Bakın ve görün. Kendi kutup yıldızınızı bulun. Onu izleyin. Bu kitapta yer alan bütün cümleler, yaşam enerjinizi yitirdiğinizi hissettiğinizde ya da zorluklarla baş etmeye çalışırken yeterli güce sahip olmadığınızı düşündüğünüzde size güç verecek cümleler. Yazılarından ya da söylemlerinden alıntılar bulacağınız kişiler her çağdan, her yaştan ve her ülkeden yüreğimize hitap ediyorlar. Leonardo da Vinci'den Mevlana'ya, Epiktetos'tan Catherine Hepburn'e, Stendhal'den Rahibe Teresa'ya kadar herkes burada size, bize, insanlığa sesleniyorlar. Sunuş. Hayatınızı yaşıyor musunuz? Yoksa sadece hayatta kalma mücadelesi içinde misiniz? Seçtiğiniz hayat sizi mutlu ediyor mu? Hayalini kurduğunuz her şeye sahip misiniz? Yoksa artık hayalleriniz sizin için çocukluğunuzdan kalan tatlı anılarınız kadar silikleşti mi? Belki orta yaşınızı geçtiniz. Belki kendini yaşlı hisseden bir genç. Belki hayatınızın göz açıp kapayıncaya tek tükenmiş olduğunu düşünen, yaşı olmayan bir yaşlısınız. Biliyor musunuz, bir gün gelir bakarsınız, o güne dek hep sıra dışı olmayı düşlemişsinizdir. Ama birden ne kadar sıradan bir yaşamınız olduğunu fark edersiniz. Ertelenmiş, hatta unutmuş olduğunuz hayallerinizin yerini yaşam mücadelesi almıştır artık. Öncelikleriniz de değişmiştir. Çocuklarınız varsa onlar için, yoksa sevdikleriniz için yaşamaya başladığınızı fark edersiniz. Peki ya siz? Orta yaşın hangi yaş olduğunu sorguladığım günlerdi. Gerçekten de Dante'nin dediği gibi 35 yaş ömrümüzün ortası mıydı? Peki Roma döneminde insan ömrü ortalamasının 35 yıl olduğunu öğrenince buna nasıl inanabilirdim? Ayrıca Büyük İskender henüz 21 yaşındayken dünyayı fethetmişti. Ama çevremdeki orta yaşlı insanların pek fethedebilecekleri bir şey yoktu. Tıp bilimi bu kadar gelişmeseydi, sanırım 1900'lerin başında 40 yaş olan ortalama insan ömrü o düzeyde kalmaya devam edecekti. İşte o günlerde hala nerede olduğunu hatırlamadığım bir kitapta aşağıdaki anlama gelen bir cümleye rastladım. Yazar şöyle diyordu. Eğer yaşamınızda daha yapacak çok şeylerin olduğunu hissediyorsanız ve arzularınızı gerçekleştirmek için kendinize daha zamanım var diyorsanız gençsiniz. Ama eğer yapacaklarınız için kalan zamanı hesaplamaya başladıysanız, yaşınız kaç olursa olsun orta yaşınızı geçmişsiniz demektir. Evimdeki kitapların sayısını bilmiyorum. Duvardan duvara uzanan kütüphanelerim artık üst üste yığılan kitapları taşıyamaz oldu. Zaman zaman içinden bir kısmını ayırıp doğudaki bir üniversitemize gönderilmek üzere belediyeye vermem ya da bazı hayır kurumlarıyla ihtiyacı olan okullara göndermem de işe yaramıyor. Bu kadar kitabın içerisinde aradığım bir cümleyi yeniden bulamamış ve hala bulamamış olmak beni üzdü ve öfkelendirdi. Keşke diye düşündüğümü hatırlıyorum. Keşke beni etkileyen, motive eden, hayata karşı bakışımı ve duruşumu değiştiren tüm sözleri, hikayeleri bir yere not alsaydım. Böylece onları yeniden hatırlamak istediğimde nerede bulacağımı bilirdim. İşte bu kitap böyle doğdu. Ben müthiş bir merak duygusuna sahibim ve gerçekten hayatla ilgili merak ettiğim konularda değer verdiğim insanların fikirlerini önemserim. Sık sık sohbet ederim onlarla. Sıra dışı zekalardır onlar. Onlar benim dostlarım, çalışma arkadaşlarım, bazen hiçbir şeyim ama benim için önemli insanlar. Sohbet etmekten keyif aldığım insanlarla konuşurken okumuş olduğum, beni etkilemiş olan anekdotlarla konuşmamı desteklemek hoşuma gider. Karşımdakiler de benim gibi olduğu için bir müddet sonra sohbet keyifli bir tenis maçına döner. Özlü sözler karşılıklı gelip gitmeye başlar. Sohbetinizi zenginleştirmenin yolu elbette ki okuduklarınızı aklınızda tutmaktan geçer. Eğer çok fazla kitap okumuyorsanız bu çok zor olmaz. Ama kitap okumak artık sizin için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıysa ve bir yandan da günlük sorunlarla boğuşmanız gerekiyorsa, zaman zaman aklınızı ve ruhunuzu bir yere odaklamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu zorluğa unutkanlık diyebilirsiniz. Gerçek hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Elbette bu kitapta okuyacağınız satırlar, siz sadece sohbetlerini zenginleştirin diye buraya konmadı. Bu kitapta okuyacağınız her şey beni derinden etkilemiş olan cümleler. Yaşam enerjimi yitirdiğimi hissettiğimde ya da zorluklarla baş etmede yeterli güce sahip olmadığımı düşündüğümde bana güç veren cümleler. Bu kitabı okurken bir şeyi fark etmenizi istiyorum. İnsan olarak hayatta yaşadığınız her şey, üzüntüler, mutluluklar, ümitsizlikler aslında evrensel. Bu kitapta yazılarından ya da söylemlerinden alıntılar bulacağınız kişiler her çağdan, her yaştan ve her ülkeden yüreğimize sesleniyorlar. Leonardo da Vinci'den Mevlana'ya, Epiktetos'tan Catherine Hepburn'e, Stendhal'den Rahibe Teresa'ya kadar herkes burada size, bana, insanlığa sesleniyorlar. Bu kitapta herkes var. Bir Romalı köleden dünyayı değiştirmiş devlet adamlarına kadar herkes. Bazen çok tanınmamış yazarların sözleri, bazen de kaynağına ulaşamadığım anonim özdeyişler. Kim söylemiş olursa olsun, her birinde kendinizden bir şeyler bulacağınıza, hepsinden öğrenecek bir şeylerimiz olduğuna inanıyorum. Ama bize verdikleri ilk ders sanırım şu. Kim olursak olalım, ne olursak olalım, hepimiz insanız. Ve insanca duygular hep aynı. Örneğin başarı ya da başarısızlık korkusu, kendine güven ya da kendini yetersiz görme, örneğin aşk. Bu duygularımız coğrafya tanır mı? Dünyanın öbür ucuna da gitseniz, aşkınız, nefretiniz ya da hayalleriniz sizi bırakır mı? Sizi bilmiyorum ama yaşadığım tüm duyguların bu kadar evrensel olduğunu hissetmek beni epey rahatlatıyor. Biz bunu zaten biliyoruz. Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Eğer öyleyse size şu soruyu sormak istiyorum. Bir şeyi bilmekle hissetmek aynı mı? Peki bu kitabı nasıl okumalısınız? İlk gençlik yıllarımda beni en çok etkileyen kitaplardan biri Richard Bach'ın Mavi Tüy adlı kitabı olmuştu. Bu kitabın gizemli bir kişi olan kahramanının adı Donald Shimod idi. Donald bir gün bir sohbet sırasında yol gösterici üstlendiği Richard'a elindeki kitabı nasıl okuması gerektiğini anlatır. Kitabın sayfa numaraları yoktur. Don şöyle der. Elindeki kitabı rastgele aç. Gerek duyduğun bilgiyi orada bulacaksın. Bir sihir kitabı. Hayır, bunu her kitapta yapabilirsin. Eğer yeterince dikkatli okursan eski bir gazeteyle bile yapabilirsin. Daha önce hiç denemedin mi? Aklına bir sorun getir ve elinin altındaki ilk kitabı açıp sana ne anlattığına bak. Evet, bu bir sihir kitabı değil. Ama onu biraz sihirli bir hale getirmeye ne dersiniz? Aklınıza bir soru getirin. Herhangi bir sayfayı açın ve gözünüze ilk çarpan cümleyi okuyun. Ne buldunuz? Bulduğunuz satırları yeniden, yeniden okuyun. Harflerin size neler fısıldadığını duymaya çalışın. Fısıltıları duyacaksınız. Bu kitapta seçili olan başlıklar bir düzen takip etmiyor. Herhangi bir sıralamaya göre dizilmediler. Siz de okurken baştan başlayıp sona doğru okumak zorunda değilsiniz. Rastgele bir sayfa açıp oradan başlayabilir, atlayarak okuyabilirsiniz. Kitap anlamını yitirmeyecektir. Benim size önerim, bu kitabı bir roman gibi okumak yerine başucunuza koyun. Sabah uyandığınızda elinize alın. Herhangi bir sayfasını açın ve ne yazdığına bakın. Okuduğunuz satırların sizin güne moralli başlamanızı sağlamasına izin verin. Zaman zaman aynı cümleleri yeniden okuyun. Böylece kendinizi kötü hissettiğiniz bir anda onları hatırlayabilirsiniz. Hayatta başarıyı kovalıyorsanız ama size sizden başka kimsenin inanmadığını düşünüyorsanız, başarılı olacak enerjiyi asla kendinizde bulamayacaksınız demektir. Öyleyse Ray Gofford'un şu sözleri sizin için bir anlam ifade edebilir. Sana bu dünyada bir şeyi değiştiremeyeceğini söyleyecek iki tür insan vardır. Biri böyle bir şeyi denemekten korkanlar, biri de senin başarılı olmandan. Lane Gwinner, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir dersinde öğrencilerine şu sözleri söylüyor. Size, insanların sizin fikirlerinizi beğenmedikleri, davranışlarınızı onaylamadıkları zaman neler olacağını anlatayım. Önce hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Oysa hayatta başarılı olmanın ilk şartı başarısız olmaya dayanacak kadar sağlam sinirleriniz olmasıdır. İnandığınız şeyleri vazgeçmeden sonuna kadar savunmak ve yapmaktır. Bunun sonucunda bazı insanların sizi sevmeyeceğini bilseniz bile. Başarı, doğru olduğuna inandığınız şeyi yüksek sesle söyleyebilme, hatta haykırabilme cesaretidir. Kralınızla başınızın derde gireceğini bilseniz bile. Başkalarının hayatını yaşamaktan, başkalarının arzularını karşılamaya çalışmaktan yorulduğunuzu hissediyor musunuz? Hayat, dört bir yanınızı saran karanlık bir orman gibi mi? Kendinizi kaybolmuş, karanlıklar içinde çaresiz hissediyorsanız üzülmeyin. Sizi karanlıktan çıkaracak olan birisi var. Kendiniz. Başınızı yukarı kaldırın. Bakın ve görün. Kutup yıldızınızı bulun, onu izleyin. Hangi yıldız olduğunu ayırt edemiyorsanız üzülmeyin. Kalbinizin sesini dinleyin. O sizin pusulanız olacaktır. 15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo da Vinci, yarattığı eserlerle Rönesans sanatına yön vermiş, ünü zamanı aşarak günümüze kadar ulaşmış ender sanatçılardan biridir. Bu meşhur sanatçının yaşamdaki zorluklara bakış açısı şöyledir. Engeller, zorluklar beni yıldıramaz. Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza diken kişi kararını değiştirmez. Siz de kendi kutup yıldızınızı bulun ve gözünüzü ondan ayırmayın. Sizi umutsuzluğa düştüğünüzde kutup yıldızınızı bulmanızı sağlayacak ve hayatla mücadelenizde içinizdeki güce güç katacağını umduğum bir derleme ile baş başa bırakıyorum. Ben dünüm, senin dostun yarındır. Ben dünüm, senden sonsuza dek uzaklaştım. Senden ayrılıyorum ama her zaman seninle olacağım. Bir zamanlar adım yarındı. Sonra sana eşlik etmeye başladım ve adıma bugün dendi. Artık dünüm ve üzerimde senin hiç çıkmayacak izini taşıyorum. Ben kitabın sayfalarından biriyim. Benden önce ve benden sonra da pek çok sayfa var. Solgun görünüyorum. Çünkü hiç umudum yok. Elimdeki tek şey anılarım. Zenginim çünkü bilgilerim var. Bir çocuk doğurdum. Sana bıraktım. Adı deneyim. Bana bakmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Hiç güzel değilim çünkü. Yalnızca heybetli, sadık ve ciddiyim. Ben dünüm. Bugünden ya da sonsuza dekten farkım yok. Çünkü ben senim. Kendinden kaçamazsın. Seni sevmiyoruz. Senden nefret de etmiyoruz. Yargılıyoruz seni. Şefkat duymuyoruz. Yalnız bugün yapabilir bunu. Seni cesaretlendiremiyoruz da. Bu da yalnızca yarının elindedir. Geçmişin kapısında durmuş, geçen günleri karşılıyoruz. Yarınların bugün olduğunu görüyoruz. Sonra onlar da aramıza katılıyorlar. yavaş yavaş yaşamını emiyoruz, tıpkı vampirler gibi. Sen yaşlandıkça biz düşüncelerimizi yudumluyoruz. Giderek daha bize dönüyorsun. Yarından yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Yarınlar belirsiz, bugünler anlamadan geçiyor. Bugünü boğmak, yarının önünü kesmek için geleneklerin uzun, güçlü, gri kollarına sığınıyoruz. Biz dünyanın dünleriyiz. Eğer bize karşı ayak diremeyi bilseydin, daha hızlı yükselebilirdin. Ama bizim sırtına binmemize izin verdiğinde sana baskı yapıyor, seni boğuyoruz. Ben dünüm. Benim yüzüme bakmayı, beni kullanmayı, benden korkmamayı öğren. Ben senin dostun değilim. Yalnızca seni yargılar ve korkuturum. Senin dostun yarındır. Doktor Frank Crane. İnsan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi yaşarsa bir defa gelmek yeterlidir. Joe E. Lewis. Kelebekleri itmeyin. Adam fısıldadı. Tanrım, konuş benimle. Ve bir kuş cıvıldadı ağaçta. Ama adam duymadı. Sonra adam bağırdı. Tanrım, konuş benimle. Ve gökyüzünde bir şimşek çaktı. Ama adam dinlemedi onu. Adam etrafına bakındı ve Tanrım, seni görmeme izin ver dedi. Ve bir yıldız parladı gökyüzünde. Ama adam farkına varmadı. Ve yüksek sesle haykırdı. Tanrım, bana bir mucize göster. Ve bir bebek doğdu bir yerlerde. Ama adam bunu bilemedi. Sonra çaresizlik içinde sızlandı. Dokun bana Tanrım ve burada olduğunu anlamamı sağla, ne olur. Bir kelebek kondu adamın omzuna ve adam kelebeği elinin tersiyle uzaklaştırdı. Bütün Dünya Dergisi, Mayıs 2002. Mutluluk. Büyük kedi kuyruğuyla oynayan küçük kediye sordu. Neden kuyruğunu kovalayıp duruyorsun? Küçük kedi şöyle yanıt verdi. Bir kedi için en güzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu öğrendim dedi. Kuyruğumu kovalıyorum, kovalıyorum. Sonunda onu yakaladığım zaman biliyorum ki mutluluğu yakalamış olacağım. Yaşlı kedi gülümsedi. Gençken ben de senin gibi mutluluğun kuyruğum olduğuna inanıyordum, dedi. Yıllar geçtikçe anladım ki ne zaman onu kovalasam o benden uzaklaşıyor. Ne zaman kendi işime baksam o hep peşimden geliyor. Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz. Mutluluğa iş, para ya da aşkla ulaşılmaz. Mutluluk sizinle kendiniz arasında bir meseledir. Rufus Wainwright. Sevmek ve sevilmek. Sakagüitri'ye dünyada en güzel şey nedir diye sordular. Guitry bu soruyu sevmek diye yanıtladı. Peki ondan sonra? Sevilmek dedi Guitry. Neden sevmek sevilmekten daha güzel diye sordular. Guitry insan dedi. Sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir de ondan. Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir. Ralph Waldo Emerson. Neden? Neden meyveleri kopartmak için ağaçlara tırmanırsınız? Biraz beklerseniz zaten kendiliğinden yere düşecek. Neden bir kadına aşık olmak için peşinden koşarsınız? Biraz beklerseniz zaten kendiliğinden size gelecek. Ve neden ölmek, öldürmek için birbirinizle savaş edersiniz? Biraz beklerseniz zaten kendiliğinizden öleceksiniz. Ama meyve yere düştüğü zaman değil, ağaçtan kopartıldığı zaman. Kadın çaresizlikten size geldiği zaman değil, kalbinden fethedildiği zaman ve ölüm yatakta değil, savaşımda güzeldir. Bütün Dünya Dergisi, Ağustos 2004. Başarı istenmediği yere gelmez. Yenildiğinizi düşünüyorsanız, yenilmişsinizdir. Cesur olmadığınızı düşünüyorsanız, korkaksınızdır. Kazanmak istiyor fakat kazanamayacağınızı düşünüyorsanız, kesinlikle kazanamazsınız demektir. kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, çoktan kaybetmişsinizdir. Dışarıdaki dünyaya çıktığınızda anlayacaksınız ki, başarı ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. Her şey insanın kafasında biter. Alt edildiğinizi düşünüyorsanız, alt edilmişsinizdir. Yükselmek için yüksek düşünmelisiniz. Bir ödülü kazanmadan önce kendinizden emin olmalısınız. Yaşam savaşını kazanan her zaman en güçlü ya da en hızlı olan değildir. Er ya da geç kazanan kişi kazanacağını önceden düşünebilen kişidir. Arnold Palmer, profesyonel golfçü. Tanrı ile dostluk. İş işten geçtikten sonra fikir yürütme. Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan, duraksamadan ilerle. Hayatın önünde uzanmaktadır, arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu değiştiremezsin, fakat ilerleyebilirsin. Pişman olmakla suçluluğu birbirine karıştırma. İkisi aynı değildir. Pişmanlık, gerçek sen hakkındaki en yüksek düşünceni ifade etmediğini bildirmendir. Suçluluk, bir daha böyle davranmanın sana yakışmayacağına karar vermektir. Neil Donald Walsh, Tanrı ile Dostluk adlı kitabından. Şarkılar söyle ve başar. Biri ona başarılamayacağını söyledi. Ama o gülerek yanıt verdi. Belki başarılmaz. Ama deneyene kadar başarılamayacağını kabul etmeyecekti. Böylece yüzündeki gülümsemeyle işe koyuldu. Kafasına koyarsa yapardı, biliyordu. Başarılamayacak olan şeyle uğraşırken şarkılar söyledi ve başardı. Biri alay etti. Haha, bunu asla başaramayacaksın. Şimdiye kadar kimse başaramadı en azından. Ama o ceketini ve şapkasını çıkardı. İlk gördüğümüz şey, hiç tereddüt etmeden yüzündeki gülümsemeyle kolları sıvamasıydı. Başarılamayacak olan şeyle uğraşırken şarkılar söyledi ve başardı. Sana başarılamayacağını söyleyecek binlerce insan var. Felaket tellallığı yapacak binlerce insan var. Seni yutmayı bekleyen tehlikeleri sana birer birer gösterecek binlerce insan var. Ama yüzündeki gülümsemeyle ceketini çıkar ve yola koyul. Başarılamayan şeyle uğraşırken şarkılar söyle ve başar. Edgar A. Guest. Tek kollu şampiyon. Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun büyük bir ideali varmış. Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmesiyle birlikte bu hayali de yıkılan çocuğun büyük bir depresyona girdiğini gören babası, belki bir umut ışığı olabilir düşüncesiyle Japonya'nın ünlü bir judo hocasına gidip çocuğun durumunu anlatarak yapılacak bir şey olup olmadığını sormuş. Judo hocası, "Çocuğu bir getir bakalım," demiş. Ertesi gün baba oğul çıkmışlar hocanın karşısına. Hoca çocuğu şöyle bir süzmüş ve "Tamam," demiş. Yarın çocuğun eşyalarını getir. Çalışmalara başlıyoruz. Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket göstermiş ve bu hareketi çalış demiş. Çocuk bir hafta aynı hareketi çalışmış. Sonra hocasının yanına gidip bu hareketi öğrendim. Başka hareket göstermeyecek misiniz? Diye sormuş. Hocanın cevabı çalışmaya devam et olmuş. 2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş. Bu bir yıl boyunca da hep o aynı hareketi tekrarlamış. Hocasının yanına tekrar gitmiş. Hocam, bir yıldır aynı hareketi çalışıyorum. İyi de yapıyorum. Bana yeni bir hareket göstermeyecek misiniz? Sen aynı hareketi çalış oğlum. Zamanı gelince yeni harekete geçeriz. 2 yıl... 3 yıl derken çocuk hocasının nezaretinde 5 yılını doldurmuş. Bir gün hocası çocuğun yanına gelip "Hazır ol," demiş. "Seni büyük bir turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın." Delikanlı şoke olmuş. Hem solu yok, hem de judoda bildiği tek hareket var. Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir şansının olmayacağını düşünmüş ama hocasına saygısından da ses çıkarmamış. Turnuvanın birinci günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği o tek hareketi yapmış ve kazanmış. Derken ikinci, üçüncü maç, çeyrek final, yarı final ve umulmadık bir biçimde finale kalmaya hak kazanmış. Finalde delikanlının karşısına ülkenin son 10 yıldır yenilmeyen şampiyonu çıkmış. Rakip, judoda tam bir üstad. Delikanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş. "Hocam," demiş, "hasbel kadar buraya kadar geldik. Ama rakibime bir bakın. Yılların şampiyonu. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim tek bir hareket var. Bu kadar bana yeter. Bari çıkıp da rezil olmayayım. İzin verin turnuvadan çekileyim." "Olmaz," demiş hocası. "Yenilirsen de namusunla yenil." Çocuk çaresiz çıkmış müsabakaya ve maç başlamış. Delikanlı yine o bildiği tek hareketi yapmış ve bir hamlede rakibini yere sererek şampiyon olmuş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş. "Hocam, nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım?" "Bak oğlum," demiş hocası. "İlk olarak 5 yıldır aynı hareketi çalışıyorsun. O kadar çok çalıştın ki artık yeryüzünde o hareketi senden daha iyi yapan hiç kimse yok. İkinci olarak da o hareketin tek bir karşı hareketi vardır. Onun için de rakibinin seni sol kolundan tutması gerekir." Bundan 20 yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Dolayısıyla halatları çöz, limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır, düşle, keşfet. Yapabileceğin denli söz ver. Sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap. Oturarak başarıya ulaşan tek yaratık tavuktur. Aldous Huxley. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.